Ayrım 29.
Sayfa 229. Sevmek kendi yarısını aramaktır. Sevmek kendi yarısını aramak demekmiş. Aradığımız şey yarım da olsa, bütün de olsa iyi olmalıdır. İnsanlar kendileri için kötü olan, yıkıcı olan, öldürücü olan şeyi kendi elleri, ayakları da olsa kesmiyorlar mı? İnsan yalnız kendinden olan şeye bağlanmaz ama bağlandığı şeyin iyi olmasını ister. Aşk demek ki iyi olanın bizim olmasını istemektir. Diotime bu arada daha değişik bir aşk tanımına yükselir. Aşk bedene göre de ruha göre de güzellik içinde doğurmaktır. Bu ne anlama geliyor? Her insanda beden açısından da ruh açısından da bir verimlilik vardır. Belli bir yaşa geldiğimiz zaman çocuk yapmak isteriz. Doğurma çirkinlik içinde olmaz, güzellik içinde olur. Erkekle kadının birleşmesi tanrısal bir iştir. Ölümlü bir canlıda ölümsüzün bulunması durumudur. Doğurma uyum içinde olabilir. Çirkinde uyum yoktur, güzelde uyum vardır. Öyleyse doğurma güzelliğin beşiğidir. Doğurgan varlık güzele her yaklaşında dinginlik duyar, sevinç içinde açılıp saçılır, doğurur, üretir. Oysa bu varlık çirkin bir nesneye rastladı mı kararır, kendine kapanır, kendi üstüne katlanır. Üretmez, üretkenliğini saklar, üretkenliğinin ağırlığını acıyla taşır. Verimli bir varlık bu acıdan kurtulmak için güzele yönelir. Diotime şu sonuca varır. Aşkın işi güzellik içinde doğurmaktır. Doğurma ölümlüyü ölümsüzlüğe götürür. Aşk ölümsüzlüğe yönelir. Ölümsüzlüğe yöneliş derece derece olur. İnsan gençliğinde bedensel güzelliği sever. İlkin tek kişiyi sever, ona güzel şeyler söyler. Sonra anlar, o bedende bulunan güzellik başka bir bedendeki güzelliğin kardeşidir. Oysa bütün bedenlerdeki güzellik birdir. Kişi bunu kavradığı zaman bütün bedenleri sevmeye başlar. Tek kişiye olan bağlılığı azalır, ruh güzelliğini beden güzelliğinden üstün görmeye başlar. Artık onun için güzellik uğraşla ve davranış kurallarıyla ilgili bir şeydir. Buradan bilime geçecektir. Böylece o geniş güzellik okyanusuna ulaşacak. Bu okyanusu gözlerken güzellikler doğuracaktır. Sonunda tek bilgiye, güzelin bilgisine erecektir. Güzelin nitelikleri. Nedir güzel? Güzelin nitelikleri nedir? Güzel her şeyden önce ölümsüzdür, her oluşumdan ve bozulmadan uzaktır. O bir bakıma güzel, bir bakıma çirkin, şu anda güzel, bu anda çirkin, şuna göre güzel, buna göre çirkin, şu yerde güzel, bu yerde çirkin, bazıları için güzel, bazıları için çirkin değildir. Güzellik yüzü, eli, ayağı olan bir şey de değildir. Ne bir usa vurmadır, ne bir bilgidir. Yerdeki ya da gökteki bir varlıkta da değildir. Kendindedir, kendiyle vardır. Kalıcı bir biçimde kendine bağlıdır. Öbür güzel şeyler ona katılırlar. Bu şeyler oluşurken ya da yok olurken onun varlığında bir artma ve eksilme olmaz. İnsan bu dünyadaki şeylerden yola çıkarak o güzelliğe doğru derece derece yükselecektir. Yükseliş bir bedeni sevmekle, iki bedeni sevmekle, bütün bedenleri sevmekle başlar, sonra güzel bilgilerin sevgisine geçilir, güzel bilgilerden de yüce bilgiye ulaşılır. Yüce güzellik, doğaüstü güzellikten, güzelin özünden başka bir şey değildir. Mantineye rahibesi Diotime sözü şöyle bağlar. İnsanın kendi içinde güzelle karşı karşıya kaldığı an vardır ya, insan yaşamı yalnızca o an için yaşanmaya değer. Bir gün güzellikle yüz yüze gelirsen, göreceksin ne altınlar, ne süsler, ne oğlanların ve genç adamların güzelliği onunla yarışabilir. Paidros'ta aşk ve güzel. Platon, Paidros'ta aşk ve güzel kavramlarını ele alır. Paidros'ta Sokrates konuşmaktadırlar. Paidros, Lysias'ın yanından gelmiştir. Paidros'la Lysias aşk konusunu ele almışlardır. Lysias, Paidros'a aşkla ilgili bir söylevini okumuştur. Söylevde bir adama vurulan güzel bir çocuğu dile getirmektedir. Çocuk adama aşıkmış ama adam çocuğa aşık değilmiş. Lysias'ın görüşü şu, insan sevenden çok sevmeyeni yüceltmeli. Paidros'a göre Lysias'ın söylevi eşsizdir. Sokrates, Paidros'a aşk üzerine bir söylev verir, söylevin sonunda da gitmeye kalkar. Bu arada içindeki sesi, Daimon'un sesini duymuştur, bu ses ona bir günah işlediğini bildirmektedir. Aşk üzerine verdiği söylev onu rahatsız etmiştir. aşk bir tanrıdır ya da tanrısal bir şeydir. Oysa aşk Lisias'ın söylevinde kötü bir şey olarak gösterilmektedir. Sokrates yeni bir söyleve başlar. Şu görüşü ortaya koyar. Sevenin aklı başında değil diye sevmeyeni sevene yeğ tutmak olmaz. Çılgınlık aşağılanası bir şey değildir. Biz çok şeyi çılgınlıkla elde ederiz. Eskiler çılgınlık anlamına gelen manya sözünü kötü anlamda kullanmamışlardır. Böyle olsaydı sanatların en güzeline, geleceği görme sanatına manike derler miydi? Bir çeşit çılgınlık vardır ki Musalardan gelir. Bu çılgınlık ince ve arı bir ruhu ele geçirdi mi onu uyandırır, ona gidişler esinler, gelecek kuşakların eğitimini sağlar. Musalardan gelen böyle bir çılgınlığa kapılmamış kişi, diyelim şiirin kapısına dayandı, teknik bilginin kendisini şair yapmaya yeteceğini sanacak. Oysa bu durumuyla hiçbir zaman tam anlamında şair olamayacaktır. Ruhun ölümsüzlüğü, güzelin gözlemlenmesi. Sokrates burada ruhun ölümsüzlüğü konusuna girer. Her ruh ölümsüzdür. Sokrates ruhu kanatlı atlardan ve bir arabacıdan oluşmuş bir şey olarak tasarlar. Tanrı katında atlar ve arabacılar iyidir. Çünkü onlar iyi ögelerden yapılmışlardır. Oysa öbür varlıklar katında iş değişir. Öbür varlıklar katında katışıklık vardır. İnsan ruhu iki at ve bir arabacıdan oluşmuştur. Atlardan biri iyi, öbürü kötüdür. Bu durumda arabacının işi pek güçtür. Bu dünyada insan çeşitli güzellikleri görerek gerçek güzelliği anımsar, böylece ruhu kanatlanmaya başlar. İyice kanatlanan ruh uçmak için sabırsızlanır ama yapamaz. Bakışını yukarılara çevirir kuş gibi. Artık bu dünyanın işlerini önemsemez, bu yüzden deli yerine alınır. Oysa en güzel durumdadır. İnsan ruhu gerçek varlıkları daha önce gözlemlemiştir ama her insan ruhu bu üst gerçeklikleri anımsayamaz. Oranın gerçeklerini iyi gözlemlememiş bir ruh ya da bu dünyaya geldikten sonra düzgün yaşamayıp bu gerçeklikleri unutmuş bir ruh doğru dürüst neyi anımsayacaktır? Bu gibi insanlar bu dünyada gerçek dünyanın nesnelerine benzer şeyler görünce kendilerinden geçerler ama yaşadıkları şeyin bilincine varamazlar. İnsan bu dünyada güzelliği görür görmez o gerçek güzelliğe erişebilir mi? Hayır, erişemez. Kimse bir çırpıda mutlak güzelliğe yükselemez. Ona ancak yavaş yavaş yaklaşılabilir. İnsan bu yüzden güzelliğin yeryüzündeki imgesine saygı göstermeyi de bilmez. Güzelin anlamına varamamış olan insan ne yapar? Kendini hazların eline bırakır. Dört ayaklı bir hayvan gibi abanır bu imgeye, onunla çiftleşir, onu gebe bırakır. Böyle biri bu işte ölçüyü öylesine kaçırır ki doğaya karşıt olan bir hazzı gerçekleştirdiğini bile düşünmez. Oysa daha önce gerçeklikleri uzun uzun gözlemlemiş olan biri bu dünya nesnelerinde güzelliği görür görmez titrer, eskiden duyduğu ürpertiye benzer bir ürperti geçirir. Gözlerini bu güzel şeye diker, sanki bir tanrı karşısındadır. Kendisine bu yüzden deli demelerine hiç mi hiç aldırmaz. Kutsal bir imgeye ya da bir tanrıya kapılırcasına kapılacaktır sevdiğine. Sevdiğini görünce titriyecektir. Ruh böyle kanatlanmaya başlar ve kanatlanan ruh yükselmek ister. Üç parçalı ruh, bir arabacı, iki at. Böyle bir ruh bir delikanlıya baktığı zaman bu delikanlıdan sayısız parçacıklar çıkar ve ona doğru gelir. Ruh bu parçacıklarla dolunca ısınır, acılarından kurtulur, sevindikçe sevinir. Buna karşılık sevdiğinden uzaklaşan ruh acıyla kıvranır ama sevgilisinden kalan imge ona sevinç verir. Hiçbir şey sevgilisinden daha önemli değildir. Yakınlarını unutur, paradan puldan geçer, kuralları boşlar, kısaca köle olmaya doğru gider. O büyük acıları dindirecek tek hekimdir sevgilisi. Peki sevgili nasıl olur da kendini sevdiğinin kollarına bırakır? Bunu açıklamak için Sokrates baştaki mitosa döner. Ruhun üç parçası vardır. Biri arabacı, ikisi at. Bu atlardan birinin, iyi olanının ölçüleri uyumludur. Bu at boylu bozludur, beyazdır, kara gözlüdür. Doğrunun peşindedir. Onu yürütmek için kamçı gerekmez. Öbür at biçimsiz ve hantaldır, kalın boyunlu, basık suratlıdır, karadır, çakır gözleri kanlıdır. Ölçüsüzlük ve kendini beğenmişlik başlıca niteliğidir. Ayrıca kamçı sesini tam işitemeyecek kadar sağırdır. Arabacı birine tutulduğu zaman beyaz at bütün yumuşaklığıyla davranır, sevgilinin üstüne atılmamak için kendini tutar. Kara at arabacıya olmadık güçlükler çıkarır, arabacıyı bu sevgiliye doğru yönelmeye zorlar. Uysal at ve arabacı ilkin bu zorlama karşısında direnirler ama sonunda dayanamaz olurlar ve kara ata uyarlar. Artık sevgilinin karşısındadırlar. Arabacı bu arada mutlak güzeli anımsar. Güzel, kutsal bir ayaklığın üzerinde durmaktadır yanı başında, doğru vardır. Arabacı bu görünüş karşısında saygılı bir korkuya kapılır. Dizginleri öyle bir çeker ki at kıç üstü oturur. Geldikleri yöne giderlerken beyaz at utancından ter döker. Öbürü öfkeyle sevgilisine gitmek ister gene. Arabacı dizginleri öyle bir çeker ki kara atın dişlerini söker, ağzını kan içinde bırakır. Kara at böylece huysuzluk etmekten vazgeçer, sevgilinin görünümü karşısında titremeye başlar. Bundan böyle sevenin ruhu sevilenin ardından ölçüyle ve korkuyla gidecektir. Sevdiğini gösterişe kaçmadan gerçek bir sevgiyle seven kişi bu davranışının karşılığını görür, sevdiğinin dostluğunu kazanır. Ancak böylesine yalın bir sevgi bile Tanrı'ya yönelen sevginin yanında hiç kalacaktır. Böylece neresinden bakarsak bakalım, Platoncu estetiğin her yerinden kendinde güzel ya da güzel ideası görünür. Her zaman, her durumda tüm güzellikleri belirleyen bir aşkın güzel söz konusudur. Platon'un bu anlayışı uzun yüzyıllar boyu etkisini sürdürmüş, çağdaş bilimsel estetiğin 19. yüzyıldaki doğumuna kadar hemen her estetik açıklamanın temelinde yer almıştır. Müziğin önemi. Platon devletinde müziği yarar açısından ele alarak ona büyük bir önem verir. Filozof bize müziğin söz, makam ve ritmi olmak üzere üç öğeden kurulduğunu bildirir. Makam ve ritim söze uymalı, sözde yakınmalara yer verilmemelidir. Miksolidya gibi, Hipolidya gibi makamları bu yüzden hiç kullanmamak gerekir. Bu makamlar insanın sarhoş, gevşek ve tembel olmasını kolaylaştırır. Sarhoşun ağzına yakışan, savaşçının ağzına yakışmaz. Kendini bilen kişi, Dor ve Frigya makamlarını seçmelidir. Yiğit insana bu iki makam uygun düşer. O durumda bütün makamları karşılayacak çok telli bir çok saza gerek yoktur. En iyi çalgı çok ses veren ve bütün makamları çalabilen flüttür. Diri ve kitarayı da unutmamak gerekir. Kırlarda çobanların kaval çalması da iyidir. Öte yandan makamlar ve çalgılar gibi ritimleri de sınırlamak gerekir. Yiğitliği ve ölçülü duyuran ritimlerde kullanılmalıdır. Çünkü bir biçimin güzelliği ve çirkinliği ritmin yerinde olup olmamasına bağlıdır. Makamlar gibi ritimlerde söze uymak zorundadır. Platon için müzik çok önemlidir. İyi bir müzik eğitimi yargıçların varlığını gereksiz kılacaktır. Bu yüzden müzik beden eğitimi kadar önemlidir. Müziğin ve beden eğitiminin bilgisini gençlere dengeli bir biçimde vermek gerekir. Bu denge kurulamadığı zaman birey eksikliği yetişecektir. Beden eğitimiyle ilgilenip müzikle ilgilenmemiş kimseler kaba ve sert olurlar. Müzikle ilgilenip beden eğitimiyle ilgilenmemiş kimseler de yumuşak ve gevşek olurlar. Müzik sert ruhu yumuşatır, kabalığından arındırır, yararlı kılar. Gereğinden çok verilirse yumuşama erimeye dönüşür. Gevşek insan uyuşuk bir savaşçıdır. Yalnız beden eğitimiyle uğraşan insan gittikçe kabalaşır, her şeyi hayvan gibi kabalıkla elde etmek ister, ölçünün ve düzenin dışında yaşar. Tanrılar insanlara müziği ve beden eğitimini basitçe ruhlarını ve bedenlerini geliştirsinler diye değil, coşkuyla bilgiye yönelsinler diye vermiştir. Ahlak. Platoncu ahlaka gelince, bu ahlak anlayışının temelinde iyi vardır. Sokrat bizi iyiye yönelişi her insanda bulunan doğal bir eğilim olarak duyurmuştu. Bu da onda daimon kavramında anlatımını buluyordu. Doğuştan bilginin varlığına inanan Platon için de iyinin kendimizde aranılması doğaldır. Ancak elbette insanın iyiliği iyi ideasının bir yansıması olabilir. Teages'te Sokrat şöyle diyordu: "Bende Tanrı vergisi bir özellik var. Bu özellik her zaman bende ve ta çocukluğumdan beri sürüyor. Bir ses bu. Kendini gösterdiği zaman bana hep giriştiğim bir işte geri durmamamı söyler, beni ileri atılmaktan alıkoyar. Dostlarımdan biri bana bir eğiliminden söz ettiğinde bu ses kendini gösterdiğime aynı şey olur, beni engeller ve işe girişmekten alıkoyar." İşte bu kaynak, bu iyiye eğilimli güç etkin kılındığında ahlaki yaşam kendini gösterecektir. Platon'da ahlaki yaşam oldukça önemlidir. Neredeyse yaşamın amacı gibidir. Hemen hemen tüm dizginin son durağı görünümündedir. Ahlakın temelinde erdem kavramı vardır. İnsanı mutluluğa götürecek tek güç erdemin gücüdür. Erdem de bilgelikte anlatımını bulur ya da bilgelikle belirgindir. Buna göre bilgelik ya da felsefe insanı mutluluğa götüren bir araştırma alanı olur. Bunun için iyiye ulaşmaya çalışmak ve öte yandan iyiyi tüm zenginlikleriyle insan yaşamında egemen kılmak gerekir. Mutluluk en yüce amaçtır ve kendisi için istenir bir şeydir. Kendinde bir değer taşır. İnsanı mutlu kılan erdemdir diyebiliriz. Erdemli kişi toplumda etkin görev almayı hak etmiş kişidir. Alkibiades 1'de Sokrat şunları söyler. Erdeme ulaşmadıkça yalnız çocukların değil yetişmiş kişilerin de buyurmaktan çok kendilerinden daha yetkin bir adama boyun eğmeleri daha iyi olur. Aynı yapıtta şunları okuruz. Kendine ve kente vereceğin şey, gönlüne göre davranmak için özgürlük ve güç değil, doğruluk ve bilgeliktir. Bilgelik yavaş yavaş kazanılacak bir yetkinliktir. Buna göre erdem de bir çırpıda elde edilebilecek bir şey değildir. Gorgias'ta Sokrat, Kallikles'e şunları söyler. Bırak insanlar seni duygusuz diye aşağılasınlar. Bırak seni istedikleri gibi hor görsünler. Hatta Zeus hakkı için çok alçakça bir iş diye yargılasan da sana dayak atmalarına katlan. Bu karşılaşacağın durumlarda korkulacak hiçbir şey yok. Yeter ki sen yetkin biri ol, erdeme ulaşma yolunda ol. Böylece bu çalışmayı seninle birlikte yaparken kendimiz için uğraşmaya değer diye düşünürsek kendimizi siyasetle ilgili konulara da veririz ya da bir başka iş yapmak istiyorsak ona şimdi olduğumuzdan daha yatkın olacağımız için düşünürüz. Toplumsallık ahlakı. Platoncu ahlak bir toplumsallık ahlakıdır. Ahlaki edimlerimiz her şeyden önce toplumsallıkla ilgilidir ve böyle olmakla önemlidir. Platon'da yaşamla ilgili en yüce kavram devlet kavramıdır diyebiliriz. Platon devlet kavrayışında oldukça belirleyici ve yönlendiricidir. Onun tasarladığı düzende her birey devlet karşısında kesin yükümlülükleriyle vardır. Platon'un devlet anlayışını komünist devlet kuramının ilk taslağı gibi değerlendirenler olsa da bu anlayışın daha çok Isparta örneğine göre oluşturulmuş bir oligarşik devlet anlayışı olduğunu rahatça söyleyebiliriz. Platon'un sınıflı devletinde üretim araçları ortak olmadığı gibi devlet gücü neredeyse toplumun amaçlarını aşan bir üst güç durumundadır. Platon devleti en önemli toplumsal kurum olarak görür. Bu kurum vazgeçilmez bir kurumdur. Devletsiz toplum olmaz, hiçbir durumda devlet ortadan kalkamaz. Toplumun gücü devletin gücüyle doğru orantılıdır. Devletsizlik demek kargaşa demektir. İnsanlar mutlu olmak için yaşarlar ve mutluluğa ancak devlette erebilirler. İnsanlar ancak devlet güçlü oldukça güçlü olabilirler. Böylece mutluluk Platon'da toplumsal bir anlam kazanır. Toplum dışında mutluluk yoktur. Bu durum elbette insanın doğal güçsüzlüğünden doğmuştur. Devlet insanın güçsüzlüğünü dengeleyen güçtür. İnsan ancak toplum içinde varlığını sürdürebilecektir. Tek başına yaşam insanın gücünü aşar. En ilkel gereksinimlerini bile tek başına karşılayamayan bu varlık her anlamda toplumsallığa mahkumdur. İnsanların mutluluk için en iyi biçimde toplumsallaşması zorunludur. Toplumsallaşmak ama nasıl toplumsallaşmak? İşte tüm sorun burada. Platon devletinde bu sorunu uzun uzun tartışır, bir devletin en iyi koşullarda nasıl gerçekleşebileceğini ya da en iyi devletin hangi koşullarda gerçekleşebileceğini araştırır. Böyle bir devletin gerçekleşebilmesi için en başta düzenin ve adaletin en sağlam ölçülerde temellendirilmesi gerekir. Devlet içinde yaşamak demek her şeyden önce düzen ve adalet içinde yaşamak demektir. Platon'un devletince 3 sınıf öngörülür. Bu sınıflama toplumun gereksinimleri göz önünde tutularak ve insanın yetenekleri açısından yapılmıştır. Gene de söz konusu yetenekler bireysel olmaktan çok sınıfsal yeteneklerdir. Platon'un devletinde en alt sınıfı çiftçiler ve zanaatçılar oluşturur. Bu sınıf sitenin varlığını sürdürmesine katkıda bulunacak insanların sınıfıdır. Bu sınıf insanlarının hiçbir hakkı yoktur. Onlar siyasal hakları olmasa da ahlaki yükümlülükleri olan insanlardır. Ahlaki gereklere sıkı sıkıya uymak zorundadırlar. İkinci sınıf savaşçılar sınıfıdır. Bu sınıf devleti korur ve sürekli olarak silah altında tutulan bir ordunun temelidir. Bu sınıfın da siyasal hakları olmayacaktır. Üçüncü sınıfı önderler oluşturur. Önderler devleti en iyi biçimde yönetmekle yükümlüdürler. Bunlar hem bilge hem erdemli insanlar topluluğunu oluştururlar. Bu kişiler devlet yönetiminde mutlak bir güce sahip olmalıdır. Platon bu sınıfları kalın duvarlarla birbirinden ayırır. Bir sınıftan bir sınıfa geçişi toplumu bozucu bir durum sayar. Her sınıf düzenin ve adaletin gerçekleşmesi için üstüne düşeni yapacaktır. Toplumsal uyumu sağlayan adalet devlet içinde en önemli kavramdır. İnsanları eşit kılan, insanlara haklarını veren adalettir. Bu adaletli düzen içinde bilge kişiler toplumda dilekleri belirleyecek, amaçları saptayacak ve yönetimi gerçekleştirecektir. Eğitimin önemi, yönetim anlayışı. Platon eğitimi ve en önemli toplumsal düzenleyici olarak görür, eğitimi düzenleme işini de yönetici bilgelere bırakır. Buna göre çocuklar ana babalarından alınarak devlete verilecektir. Devletin malı olan çocuk bedence ve ruhça yetkinleşebilmek için tüm ayrıntılarıyla belirlenmiş düzenli bir eğitimden geçecektir ve bu eğitim her çocuk için zorunlu olacaktır. Burada Platon, Isparta'daki katı eğitim düzenini özler gibidir. Eğitim iki evreli olacaktır. Birinci evrede müzik, beden eğitimi, matematik, gökbilim, Tanrı'nın varlığı, ruhun ölümsüzlüğü üzerine dersler verilecek. İkinci evrede diyalektik yani üst düzeyde bilgiye ulaşma çalışmaları yapılacaktır. Ve böylece gençler sonunda idealar bilimine ulaşmış olacaklardır. Söz konusu eğitim erkekler için öngörülmektedir. Kadınlar için belli bir özgürlük öngörülse de kadınların yaşamı erkeklerinkinden değişik olacaktır. Toplumun tam bir bütünlüğe kavuşabilmesi için aile denilen birimin kökten yıkılması, herkesin kardeş sayılacağı bir ortaklaşma düzeninin kurulması gerekmektedir. Bu durumda doğan çocuklar devletin malı olacaktır. Platon bu arada topluma uyarsız davranışlar için sürgün ve ölüm cezaları öngörmektedir. Ayrıca toplumda herkesin dinç ve sağlıklı olması gerektiğinden eksikli kişilerin dışlanması zorunluluğu vardır. Buna göre sakatlar ve iyileşemez biçimde hasta olanlar kendi yazgılarına bırakılmalıdırlar ve sakat doğan çocuklar öldürülmelidirler. Platon yönetim biçimlerini tartışırken en geçerli yönetim biçimi olarak soyluların egemenliğine dayanan ve kendisinin de ana çizgilerini belirlemiş olduğu yönetim biçimini birinci planda öngörür.